Ayrım 7.
6. Meryemci erkenden geldi. Muhtar Sefer'in kapısına dikildi, gözünü kapıya dikti, orada öylecene kaldı. Hiç kımıldamıyordu. Değneğini abanırcasına dayanmıştı. Muhtar, kapının aralığından onu gördü, içine bir ürperti yayıldı. Gene ne istiyordu bu Allah'ın belası? Gözünü de hiç kırpmadan kapıya bakıyor. Bu kadının duruşunda bir iş var. Bir bela gibi duruyor. Şunun duruşuna bak. Bu köy mahvolacaksa, bir bu Meryemce domuzunun, bir de Taşbaşoğlu dinsizinin yüzünden mahvolacak. Taşbaş'ın Taşbaşlı oğlu olmasaydı, hiçbir vakitte köylünün başına böyle bir hal gelemez, köylü bu kadar kötü tarlaya giremezdi. Kendi gitse, borcunu verse Adil Efendi ne derdi ola? Demeyecek miydi, hey arkadaş, senin paran var sen verdin. Ya köylülerin? Siz diyecekti, köylülere bayrak oldunuz. Bundan böyle hiçbir köy Çukurova dönüşü size bakarak borcunu vermeyecek. İşte bu ölümden de beter. Bundan böyle Çukurova'ya inerken köyde 5 tane 10 tane bekçi bırakmak gerek. Yoksa köyü soyar soğana çevirirler. Adil Efendi bu yıl köylü Çukurova'dayken köye ateş verir de yakar. Köylü geleneği bozdu ya, borcunu vermedi ya. Hırsızlar, soyguncular, uğrular da eşkıyalar, kan içiciler de göreneği bozarlar. Gelirler de köyde taş taş üstüne bırakmazlar. Ve de yerden göğe kadar hakları var. Ve de suçun hepsi Muhtar Sefer'de. Ve de imansız oğlu imansız taş başta. Bu iki kişi birbirine düşmeseydi. Yok yok, mümkünü yok. Öteki köylülere örnek olsun diye Adil Efendi ne yapar yapar da bu yıl köyü soydurur. Ve de evlerin kapılarını ateşe verip yakar. Bundan geçtik, bunu yapmadı diyelim. Bu bir iki gün içinde gelir de köyü tepeden tırnağa kadar soyar gider. Hiç mi hiç gözünün yaşına bakmaz. Her şeyin, akarsuyun, esen yelin, kaynayan zelzelerin önüne geçilir de bunun önüne geçilmez. Ve de hiçbir surette geçemezsin arkadaş. Bunun için bir çare, bu belaya karşı koyabilmek için el birliğiyle bir çare düşünmeli. Muhtar Sefer o gün bugündür yerin dibine geçiyordu. Ne demekti bu? Şu 160 parça dağ köylüğünün kılıç gibi keskin muhtarının köylüsü borcunu vermesin de 1000 yıldır kurulmuş bir göreneği bozsun. Ne demekti bu? Muhtar Sefer kahrolmasın da kimler kahrolsun? Artık bir daha kasabaya ayak basmak yok. Ölünceye kadar kasaba yüzü görmek yok. Borcunu vermemiş köyün muhtarı. Hem de kim? Ünlü şanlı, 7 köyün kahyası, Hıdır Kahya'nın oğlu. Haydi yanıldı, yazıldı, sıkıştı, kaymakam çağırdı, kasabaya mecburi gitti diyelim. Kasabada başı yukarıda gezebilir miydi? İnsan olan insanın yüzüne bakabilir miydi? Ama ne olursa olsun olan olmuştu. Bugün değilse yarın Adil Efendi gelir, hem de nasıl gelir? Koca bir kartal bir sürü güvercinin içine nasıl dalarsa, güvercinler tüyleri saçılarak can havliyle oraya buraya nasıl kaçışırlarsa, Adil Efendi köye öyle dalacak. Gelecek, evlerdeki son iğneyi bile alıp götürecek. Başka işler de olacak. Bu köylü milletidir, belli olmaz. Köylü aç kalınca kuduz köpeğe döner. Köylüyü aç koymamak gerek. Belki o anda Adil'i parça bölük ediverirler. Arkasındaki silahlıları da. Kafasında şimşek gibi bir düşünce çaktı. Bekçibaşı, bekçibaşı diye bekçisini çağırdı. Neredesin ulan, çabuk gel. Bekçi hemen karşılık verdi. Buyur ağam, buradayım. Çık köye bir ilanat ver dedi Sefer. Herkes toplansın. Onlara söyleyecek bir iki sözüm var, bir diyeceğim var. Bekçi hemen köyün ortasına gitti, başladı bağırmaya. Duyduk duymadık demeyin. Muhtarın kapısında 5 dakika içinde herkesin toplanması gerekir. Çabuk çabuk, muhtarımız, hükümetimizin başvekili muhtarımız size büyük akıllar verecektir. Meryemce gözünü kırpmadan daha orada, öylece kapıda bakıyordu. Değnekli gölgesi karın üstüne düşüyor. Sabah güneşi onun gölgesini ta ötelere, köyün alanına kadar uzatıyordu. Sefer korkuyordu. Bu Allah'ın belası karı boşu boşuna kapıda böyle durmazdı. Bir oyun var ki bu duruşta akıllar almaz. Dur bakalım altından neler çıkacak. Yanına gitti yumuşacık. Meryemce ana dedi. Ayakta dura dura yoruldun, gel de içeriye otur. Meryemce konuşmadı. Hiç de durumunu bozmadı. Sefer bundan daha çok ürktü. Bir iştir geldi köylünün başına. Yalnız bizim tarlada değil, tüm Çukurova'da pamuk olmadı ki. Bütün köylüler bu yıl borçlu kaldılar Adil Efendi'ye. Öyle değil mi Meryemce ana? Anaların anası, köyün temel direği Meryemce ana. Koca Halil, o oğlun olacak uzunca Ali sana kurban olsunlar. Ve de kesip attığım bir tırnağına kurban olsunlar. Bir diyeceğin mi var bana? Söyle de senin her dediğini yerine getirsin oğlun Sefer. Sen benim anamsın ve de öz bir anam. Öyle değil mi? Köylüler bekçinin çağrısı üstüne evlerden boşanıyorlar. Muhtarın evi önüne doğru geliyorlardı. Muhtar gelen köylüleri görünce, "Bak köylü geliyor ana," dedi sabırsızlıkla. "Bir diyeceğim varsa başım üstüne. İstersen koca Halil'i bu köyden sürgün ederim. Kaçtı da gitti ya, bir daha bu köye gelemez ya. Gel içeri ana, gel de köylüyle konuşurken yanımda dur." Meryemce'nin kolundan tuttu. Meryemce kolunu hızla silkti, elinden kurtardı. Muhtar öfkelendi. "Nedir bu bana ettiğiniz?" diye bağırdı. "Ben de bu muhtarlığı bırakırım. Bırakırım da köylü başsız ayaksız kalır. Ne istiyorsunuz benden? Ben olmasam ve de hiç olmasam bu köylü toz olur. Dur burada, dur burada köylünün arasında. Benim yanımda birinci üye gibi durmak varken." Köylü evin önünde toplanıyordu. Muhtar evin önüne gitti. Toplanan köylüyü seyre başladı. Yılgın, umutsuz, korku içinde geliyorlardı. Hiç konuşmuyorlardı. Bebeler bile ağlamıyordu. Hoh desen kaçıp gidecek, darmadağın olacak bir halleri vardı. Muhtar, "Üyeler yanıma, köy kurulu yanıma gelip dursun," dedi. "Çok önemli bir müzakerette bulunacağım. Kurtuluş çaresini söyleyeceğim." Köy kurulu hemen geldi, sağ yanına sıralandı. Bütün köy, çoluk çocuk, genç yaşlı gelip evin önüne birikmişti. Bir tek kişi eksikti, o da Taşbaşoğlu. Muhtar içinden, "Vay namussuz," diye geçirdi. "Köyün hiçbir işine karışmıyor ve de hiç konuşmuyor. Konuşmayan adamdan köylü ürker. Taşbaşoğlu yerimize göz dikmiştir. Bu gidişle, bu yıl değilse gelecek yıl muhtarlığı elimizden alacaktır. Alacağı olsun. Elbette bizim de kendimize göre tedbirimiz olacaktır. Biz böyle çok fırtınalar atlattık yavrum Taşbaş." Köylü sabırsızlıkla bekliyordu. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Sefer, köylüyü usandırmamak gerekir diye düşündü. Sabrı iyice taşarsa dinlemez. Başladı. "Köyümüzün üstünde dönen büyük bir felakettir. Böyle bir felaket ikinci seferdir ki başımıza geliyor. Kul olanın köylü olanın başına gelmesin ve de insan olanın, vatandaş olanın başına hiç gelmesin. Bilen biliyor ve de bilirler. Bundan tam 25 yıl önce Çukurova'da pamuklar yandı, hem de çok yandı. Çukurova toprağında ot bile bitmedi. İndik Çukurova'ya, vardık tarlalara ki ne görelim? Kara, ölü, bir tek yeşillik olmayan bir toprak. Amanın nişleyelim derken döndük, köye eli boş geldik. Adil Efendi o sıralar çok genç. Köylü de ona bir borçlanmış ki. Tüm öteki köylüler de, 30 kadar köy bizim gibi, aynen şimdiki gibi. Geldik köye yattık. Derken efendim, ve de Adil Efendi 20 jandarmayla köye geldi. Bir de hükümet adamı. Sordular bize, borcunuz var mı Adil Efendi'ye? Var dedik. Borç inkar etmek, Allah'ı inkar etmektir dedik. Dediler ki, Adil Efendi köyünüzü haciz edecek. Neyiniz var, neyiniz yok götürecek dediler. Helal olsun, hakkıdır dedik. Belki çoğunuzun aklında. Adil Efendi köyde ne varsa aldı. Buğday, arpa, un, bulgur, tavuk, horoz, keçi, inek, eşek, at, ne varsa aldı. Bir de bir şey yaptı. Kel Mustafa'nın avradının donunu da aldı. Dedi ki, her şeyi unutursunuz, avratların donunu aldığımı unutmazsınız. Ve bundan dolayı da bir daha borcunuzu ödememezlik etmezsiniz. O yıl bahara kadar Adil Efendi kağnılarla, atlarla, eşeklerle kasabaya köylerden mal taşıdı. Köylerde de bir mal varmış ki, bir çokmuş ki, taşıdı taşıdı bitiremedi. O yıl köylü bu sebepten aç kaldı. Ağaç purçları yedik. Göy göy ekinleri daha başak olmadan yedik. O yıl köyde çok çocuk ölümü oldu. Deli Mustan açlıktan 3 çocuğunun ölümüne dayanamadı da Adil Efendi'yi öldürmeye gitti. Amanın Mustan, ne yapıyorsun dedik, eline ayağına düştük. Sen onu öldürürsen köylüye kim borç verir, kim giyecek satar? Hepimiz anadan doğma çıplak kalırız Adil Efendi olmayınca. Ve de Deli Mustan Adil Efendi'yi öldürmedi. Allah da ona 3 çocuk daha verdi çocuklarının yerine. Şimdi size söylüyorum ki, duydum ki Adil Efendi arkasında 20 jandarmayla gene geliyormuş. Gene köyde ne var ne yok alacakmış. Zaten bu yıl o kadar verim olmadı. Her şeyimizi alırsa çok kötülük olacak köyde. Ve de gelip hepsini alacak. Ve de açlıktan çok ölüm olacak köyde. Bunun için size danışıyorum. Adil Efendi'yi köye getirmemenin mümkünü yok. Gelecek çaresiz ve çaresiz gelecek. Ve soyup soğana çevirecek. Ve de çocuklar, kocalar açlıktan ölecekler. Ve de hepimiz açlıktan kırılacağız. Ve utançların büyüğü yüzümüzde kalacak. Buna karşılık ne yapmalıyız? Sizi çağırdım ki bana bir akıl veresiniz. Söyleyin bakalım. En arkadan bir yaşlı atıldı. Köyü bırakıp gidelim. Adil gelince köyü boş bulsun. Çukurova'dan daha dönmemişler desin dedi. Muhtarın boynunun damarları şişti. Olamaz bu iş. Bu kışta kıyamette köyü bırakıp nereye gideriz? Adil Efendi de köye geldiğimizi, Çukurova'dan döndüğümüzü bilmez mi ki? O zaman gelirse, bakarsa ki köy boş, o zaman köye bir ateş vurup yakmaz mı ki? Bu sözde iş yok. Birkaç ses birden, köyü bırakıp gitmekten başka çaremiz yok dedi. Ben de sizden car umdum ve de bizim köylü akıllıdır sandım ve de bir akıl verirler dedim. Madem ki bir akıl vermediniz, şimdi beni bir iyice kulaklarınızı açıp bir iyice dinleyin ve de dediklerimi yapın. Yapmazsanız hiç mesuliyeti üstüme alamam. Baharda açlığınızı ve de çocuklarınızın ölümünü, hastalarınızın ölümünü üstüme alamam. Bana bir diyeceğiniz olamaz. Bu aklı bana sabah erkenden kapıma gelen Meryemce ana verdi. Herkes Meryemce'ye baktı. Meryemce uyuklar gibi değnenin üstüne yaslanmıştı. Kendi adını duyar duymaz başını kaldırdı. Sonra değneğini öfkeyle 2-3 kere yere vurdu. Ve de Meryemce ana bu köyde en akıllı, en yiğit, en sağlam bir anadır. Dedi ki bana güzel oğlum, muhtar oğlum dedi. Allah seni bu köylünün başına bir ermiş gibi dikmiş dedi. Bu söylediklerimi köylüye ulaştır dedi. Ben de işte şimdi size söylüyorum. Meryemce değneğini boyuna yere vuruyor, çırpınıyor, vuruyor. Ne yapacağını bilemiyor, dönüyor. Ama bu köylüyle konuşmamaya söz vermiş kendi kendine. Konuşamıyor. Muhtar da ölse bile onun konuşmayacağını biliyor. Şimdi evlere gidip arpanızı, buğdayınızı, atınızı, eşeğinizi, ineğinizi, öküzünüzü, yatağınızı, bulgurunuzu, kabınızı, kacağınızı, evinizde işe yarar neyiniz varsa hepsini saklayacaksınız. Nereye mi saklayacaksınız? Nereye mi? Ben ne bileyim. Herkes saklayacak yerini bulsun. Ben de bulacağım. Adil Efendi'nin adamları, jandarmaları geldiğinde köyde bir çöp bile bulamasın. Baksın ki köyün hali perişanın perişanı. İki gözü iki çeşme olaraktan köyden gitsin. Köyde bir çöp bile bulamazlarsa gerisini siz bana bırakın, olur mu? Tamam mı? Oldu mu? Dediğimi yapacak mısınız? Donmuş, gıcır gıcır eden karın üstündeki kadın ayaklarının hemen hepsi çıplaktı. Kadınların başlarındaki renkli hotozları vardı. Fistanları kirli, yamalıydı. Erkeklerin çoğu ceketsizdi, şalvarları binbir yamalıydı. Paçavra yığını, kavruk, yanmış yüzlüler, alanda durmuşlar, kımıldamıyordular. Hepsi de çöp gibi inceydi, kurumuşlardı. Muhtar kımıldamadan kalabalığa baktı, baktı. "Komşular daha ne istiyorsunuz?" dedi. Arkadan o yaşlı adamın sesi gene geldi. "Adil Efendi'yi bu yıl köye getirmemenin bir mümkünü çaresi yok mu?" diye sordu. Kalabalık homurdandı, kıpırdadı, canlandı. "Yok mu?" diye her ağızdan bir ses çıktı. Muhtar, bence yok. Ben gidip de ona bu yılı bize bağışla diyemem. Ve de desem ki yapmaz. Bu yıl bizim köycümle köylere kötü bir örnek oldu. Gidin, gidin, başkaca mümkünü yok. Neyiniz var, neyiniz yoksa saklayın. Ben hemencecik saklamaya gidiyorum. Haydi gidip saklayın. Muhtar arkasını döndü. Meryemce öfkeyle boyuna toprağa dövdüğü değneğini onun ardınca fırlattı. Değnek vardı, evin kapısına değdi, yere düştü. 7. Köyün içini birden bir sevinç dalgası sardı. Herkes gülüyor, şakalaşıyordu. Gülmeyi unutmuş, bıçak açmaz olmuş ağızlar açılmıştı. Bu oyun, Adil Efendi, Adil Efendi oldu olalı belki ona yapılmış en güzel oyundu. İşlerinden Adil'le alay ederek bir büyük oyunun tadında evlerine koştular. Herkes nesi var nesi yoksa, iğneden ipliğe her bir şeyini saklayacaktı. Öyle bir sevinç deliliğinde, tatlı bir oyunun havasındaydılar ki, bütün köyü evleriyle, ağaçlarıyla saklamak gerek deselerdi, ne yapar yaparlar, bir yolunu bulup bütün köyü gözden yok edebilirlerdi. Köye giden de bakar görürdü ki ortada ne köy var ne de bir şey. Kupkuru, dümdüz, kar altında kalmış bir bozkır parçası. Koşarcasına eve gelen Meryemci, bir süre evin ortasında dimdik durup düşündü. Saklanacak nesi vardı ve nereye saklamalıydı ki kul olan yerini bilemesin, hem de hiçbir vakit bulamasın. Tahtalarını kurt yemiş, didik didik, yol yol etmiş, belki 70 yıllık çeyiz sandığının önüne oturdu. Sandığı açtı. İçindekileri eteğine doldurmaya başladı. Bu sırada eve Uzun Ali, karısı, çocukları da girdiler. Uzun Ali Meryemce'yi böyle görünce, "Ana ne yapıyorsun orada öyle?" dedi. Meryemce ona öfkeyle dönüp keskin bir bakış fırlattı. Ana, senin cincik boncuğunu almazlar. Onların alacağı çul çuval, yatak yiyecek, bir de hayvanlar, bir de kapkacak. Senin öteberine dokunmazlar bile diye dayattı. Onları yerine koy da kapat sandığını. Meryemci ona bir daha dönüp aynı öfkeyle baktı.
Sandıkta en değerli şeyi, kocası İbrahim'in Koca Halil'le Çerkeslerden çaldıkları bir savarlı gümüş yüzüğü vardı. Üstü yazılıydı. Peygamber sözlerini yazmışlar. Hırsızlık da olsa kutsaldı. Bu yüzüğü kim alır da evine koyarsa, onun evine bereket yağardı. İşte böyle. Hem de gümüş bir yüzüğü Adil gelip de almaz mı? Alır alır, saklamalı. Burnuna taktığı gümüş hırızma büyük anasından kalmıştı. Ona da büyük anasından kaldığı su götürmez bir gerçektir. Adil böyle bir hırızmayı almaz mı? Baha biçilmez bir hırızma. Adil akılsız mı? İki tane ipek krep, biri turuncu, birisi yeşil. Adil Efendi'nin gelinlerine yakışmaz mı? Ne diye almasın? Bu kadar akılsız olsaydı Adil Efendi, bu kadar zengin olamazdı. Bu boncuk gerdanlık. Kimse bilmez ne zamandan kalmadır. Avucunu alırsın, su gibi akıp ışıldayıp gider. Adil Efendi bunu görür görmez alimallah vurulur. Ne demeye almasın değil mi? O kadar akılsız olsa. Üç tane sırça bilezik. Biri sarı, som altın sarısı. Birisi yeşil, birisi de kırmızı. Yalım kırmızısı. Adil bunları alıp da ne demeye kızlarının koluna takmasın? Bundan güzel sırça bileziği nerede bulacak? Çok eskiden gelinliği zamanından kalma bir fistanı vardı. İki üç kere ancak giymişti. Adil bu fistanı alıp da karısına neden giydirmesin? Çam ağacından oyulmuş, nakışlı, içinde üç tane iğne olan bir iğneliği vardı. Bu da mı? İğne de mi yaramaz? Adil'in karısının, kızının işine. Hey biri akılsız uzunca Ali. Renkli bez parçaları, bir yazma, bir yırtık beyaz başörtüsü çıkardı sandıktan. Bir ipe dizilmiş beş tane de mavi boncuk. Sandığın içi yaban elması kokuyordu. Yanına yönüne ürküntüyle bakındı, sonra elini hızla sandığın köşesine uzattı, mumlu bezle kas katı sarılmış, dört parmak genişliğindeki yassı bir parçayı aldı, hemen memelerinin arasına soktu. Uzun Ali ile karısı bu hareketi görmediler. Bu sımsıkı mumlu bezle sarılmış muska gibi parçanın içinde, Meryemce'nin kefenlik parası 10 lirası duruyordu. Eteğindeki öteberileri sandığı kapatıp kapının ağzına getirdi. Yere büyüyecek bir bez parçası serdi. Bez parçası çok eskiydi. Öteberilerini içine doldurdu. Kıl iple dolaya dolaya sıkı sıkıya sardı. Öteberiler kıl ipten bir yumak oldu. Şimdi bunu ne yapacaktı? Bu yumağı nereye koymalıydı ki? Önce bacanın yanına, köşesine asmak geçti içinden. Sonra görürler dedi. Görürler de alıp gidiverirler. Uzun uzun düşündü. Evi uzun uzun gözleriyle taradı. Bir yer bulamadı. Sonra tıp diye aklına düştü. İşte gözünün önünde durup duruyordu. Kırlangıç yuvasından pislikler düşmesin, düşüp evi de kirletmesin diye Ali yuvanın altına teneke çakmıştı. İşte şu yumağı oraya koysa kimse görmezdi. Görmezdi ama onu oraya koymak için de boyu yetişmezdi. Bu tavana yetişse yetişse uzunca Ali'nin eli yetişirdi. Bunu uzunca Ali'den nasıl istemeliydi? O gün bugündür ne uzun Ali'ye ne de köylüye bir tek söz etmişti, ne de kimseden bir şey istemişti. Ama şimdi çaresizdi. Ayağının altına alacak bir şey de yoktu. Bir kütük vardı ama kaldıramazdı. Yumağı kucağında gözlerini uzun Ali'ye dikti, kaldı. Ali ocağın yanındaki köşeyi kazıyor, Elif'len çocuklar da ona yardım ediyorlardı. Buraya unu bulguru koyacaktı. Onun kendisine öylece durup baktığını Ali görmüyordu. Meryemci öylesine sabırsızlanıyordu ki, sanki şimdi gelecekler de kucağındaki bütün varlığını alacaklar. Gittikçe de farkında olmayarak köşeye kazma sallamakta olan Ali'ye yaklaşıyordu. Gitti, gitti, Ali'nin burnunun dibine girdi. Ali kaldırdığı kazmayı indirseydi bir sakatlık çıkacaktı. Kazmanın altında Meryemce'yi görünce ana diye bağırdı. Böyle de kazmanın altına girilir mi? Az daha kazma sana değiyordu. Meryemce hiçbir şey olmamış gibi bir iki adım geriye çekildi. Bir oğluna baktı, bir kucağındakine, sonra bir daha, birkaç kere daha baktı. Ali ne demek istediğini anlamadı. Sonra Meryemce bütün gururunu ayaklar altına alarak vardı oğlunun kolundan tuttu, kırlangıç yuvasının altına götürdü, elindekini oraya koymasını işaretle anlattı. Ali anasının elindekini gülümseyerek aldı, damın tavanıyla teneke arasına görünmeyecek gibi yerleştirdi. İyi mi ana, görünmüyor değil mi diye de sordu. Malcanın yongası. Meryemci ilk olaraktır ki yenilmiş, oğlundan bir şey istemişti. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme dolaştı. Evin öteki köşesine gidip soyundu. Önceden hazırladığı iğne iplikle mumlu beze sarılı parasını koltuğunun altına dikti. Hemencecik giyindi. Ali kazdığı derin çukura unu, bulguru, yağ hızmanını, kabı kacağı koydu. Üstünü de dallarla örttü. Dalların üstüne de kıl çulu serdi. Çulun üstüne gene dal, sonra toprak attılar. Elif toprağın üstünü sıvadı. Sıva kurusun diye de hemen sıvanın üstüne ateş yaktılar. Şimdi sıra ambardaki tahala gelmişti. Ali düşündü, taşındı, ne yapmalıydı? Kul sıkışmayınca Hızır erişmez. Hemen aklına geldi, ambarın dibine kuyu kazıp bütün tahılı oraya koymalıydı. Bir anda ambarın içindeki tahılları dışarı taşıdılar. Bu taşımada onlara Meryemce de yardım etti. Ali öğleye kadar ambarın içine derin bir kuyu kazdı. Kuyunun dibine dal serdi, üstüne de saman serdi. Kalın bir saman tabakasıyla örtüldü kuyunun dibi. Tahılı çuvallarla kuyuya indirdiler, yoncayla ve samanla yörelediler. Yatakları, çeyizlik çuvalları, torbaları, neleri var neleri yoksa içine koydular. Gene üstünü yoncalayıp toprakla sıvadılar. Evin içi, sandıklar, sepetler tam takırdı. Dışarıda kapının arkasında yeşile çalan, suyu habire sızan bir çam bardak, büyük bir bakır sahan, isli bir tencere, iki tahta kaşık, su içmek için bir su kabağı, bir bezin üstünde iki günlük pilav olacak bulgur, bir avuç tuz, yerde çok eski bir kilim kalmıştı. Eh, artık gelsin bunları da alırsa alsın Adil Efendi. Şimdi hayvanları saklamak gerekti. Asıl mesele buradaydı. Ali bunu tek başına halledemezdi. Bütün köylülerle beraber halletmek gerekti. Elif'e, hayvanlar için köylüyle konuşmam gerek, şimdi gelirim dedi, çıktı gitti. Asıl telaş Hasan'ın telaşıydı. Duvarın kovuğuna saklamıştı kibritlerini. Evi ararlarken hiç mümkünü yok, ellerini bu duvar kovuğuna sokarlar, kibritlerini hemencecik arar bulurlardı. Hemen koştu, kovuğun önüne yumuldu, kibritlerini aldı, koynuna koydu, dışarıya çıktı. Dışarıda ulustan bir kar sepeliyordu. Şimdi Hasan oradan oraya vuruyor kendini, oradan oraya. Kibritlerini saklayabilecek güvenilir yer arıyordu. Önce damlarının dört bir yanını birkaç kere dolaştı. Güvenecek bir yer bulamadı. Ah şu Meryemcenin nesine kurnazdı. Öteberilerini nereye saklamıştı? Hiç kimsenin hiç akıl edemeyeceği bir yere saklamıştı. İşte kibritlerini oraya koymalıydı ki kimse bulamasın. İşte burada eli koynundaki kibritlerin üstündeydi. 100 yıl ateş yakabilecek kibrit vardı. Bütün köyü arasam bu kadar kibrit çıkmazdı. Ödü kopuyordu. Ya kötü bir yere saklar da bir daha kibritlerini bulamazsa, öldü de yandı. Deli olurdu o zaman. Boş evleri, evlerin arkasındaki kayalığı dolaştı. Oralarda da kibritlerine güvenebilecek bir yer bulamadı. Bu uzak yerlerde kibritleri gömecek, saklayacak yerler çoktu ama nesine gerek, malı gözlerinin önünde olmalıydı.